Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Müslüman Daima Güzeldir başlıklı yazıyı sunacağız. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Nitekim üzerinde ömür takvimini tükettiğimiz şu yeryüzü, bin bir çeşit bitkisiyle, rengarenk çiçekleriyle, şekilleri değişik ağaçlarıyla, tatları ve biçimleri farklı meyveleriyle ne muazzam bir güzellikte yaratılmıştır. Yine süsü bir avize gibi ışıklar saçan güneş, ay ve sayısız yıldızlarıyla milyonlarca ton ağırlığındaki suların rüzgar vasıtasıyla boşlukta kuş gibi süzüldüğü bulutlarıyla günün her saatinde değişen bir renk cümbüşü halinde deveran eden direksiz gökyüzü ne müthiş bir güzellikte halk edilmiştir. İnsanı da en güzel biçimde yarattığını haber veren Rabbimiz, sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm! Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, muhakkak ki Allah güzeldir, her işte güzelliği sever. Dolayısıyla bir müminin ibadet ve aile hayatı, beşeri münasebetleri, giyim kuşamı, yeme içmesi, oturup kalkması, yürümesi, bakması en güzel olması gerektiği gibi konuşması da en güzel olmalı. Hatta mümin daima sözün en güzelini söylemeye talip olmalı. Zira Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bu sebeple sözün maskarası olma, ağzından çıkanlara dikkat et. Bir söz de vardır ki, ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir. Sayısız faydalar sağlar. Kalp yaralarını, yorgun gönülleri tedavi eder. İşte bu sebeple ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hiçbir zaman bir kalbi incitecek, bir gönle diken batıracak bir kelime sadır olmamıştır. Nezih ömrü boyunca Femi Muhsinlerinden bir defa dahi kırıcı bir sözün çıktığına hiç kimse şahit olmamıştır. O, daima Kur'an-ı Kerim'in insanlara güzel söz söyleyin emrine imtisalen, insanlara sözlerin en güzelini seçerek konuşmuş, her zaman gönülleri ihya etmiş, kırılan yürekleri onarmış, kurumuş vicdanları rahmet lisanıyla yeşertmiştir. Güzel sözün sadaka olduğunu beyan buyurmuş, Allah'ı zikretmek dışında çok söz söylemenin kalbi katılaştırdığını bildirmiş, insanlar arasında söz taşıyıp fitne ve fesada sebep olan kimselerin de cennete giremeyeceklerini haber vermiştir. Ümmetini faydasız şeylere ve boş sözlere karşı ikaz etmiş, kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmuştur. Yine kibir ve gösteriş maksadıyla ve yapmacık tavırlarla konuşan kimselerin İslami edebe aykırı davrandıklarını şu beyanlarıyla dile getirmiştir. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Dolayısıyla kıyamet günü, Efendimiz'e yakın olmak isteyen bir müminin yapması gereken, güzel ahlak sahibi olmaya gayret etmek ve sözünü tartarak söyleyebilmektir. Zira diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü söyler, fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah, o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler, fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Bu sebeple her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun nebevi talimatına daima riayet etmeliyiz. Lokman Hakim oğluna bir nasihatinde şöyle demiştir. Yavrucuğum, sükût ettiğim için asla pişman olmadım. Söz gümüşse sükût altındır. Evet, söz vardır insanı vezir eder, söz vardır rezil eder. Nitekim şeytan Rabbine karşı isyan ve itiraz yüklü sözlerle konuşma cüretine kalkıştığı için onun bu sözleri kendisini alçatmış, gazap ve lanete duçar olarak ilahi huzurdan kovulmasına sebep olmuştur. Onu ebedi saadetten mahrum bırakmıştır. Bu sebeple de halk arasında bir darb-ı mesel halinde bin düşün, bir söyle denilmiştir. Bu hususta Mevlana Hazretleri de şöyle ikaz buyurur. Şunu bil ki, ağızdan ansızın çıkan söz, yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü çevrilmezse bütün dünyayı tutar, birçok yeri yıkarsa buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiye arslan cesareti verir. Lokman Hakim Hazretlerine bir gün, ''Efendim, hastamıza neler yedirelim, ne tavsiye buyurursunuz?'' diye sormuşlar. Lokman Hakim ise şu güzel ve özlü cevabı vermiş. ''Hastanıza kalp kırıcı acı sözler yedirmeyin de, ondan başka ne yedirirseniz zararı olmaz inşallah.'' Mümin kötü sözden uzak durmaya çalıştığı gibi kötü sözlü insanlardan da uzak durmaya gayret etmelidir. Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Nezle olmamaya, iyi koku almaya bak. Halkın soğuk nefesinden, idraksizlik rüzgarından kendini koru. Çünkü onların havası kıştan da soğuktur. İyice örtün. Burnuna onların havası tesir etmesin. Soğuk alma, hastalanma. Yani ey hak aşığı, manadan zevk almayan, basit insanların, dar kafalı bilginlerin sohbetinden sakın. Onların davranışları, onların hevası, sözleri kıştan da soğuktur. Çünkü kışın soğuğu insanın bedenine tesir eder. Kalın giyeceklerle kışın soğuğu önlenir. Fakat nadanların, ukalaların, cahil, kendini beğenmiş, fena tabiatlı kişilerin zehirli sözleri insanın ruhunu üşütür, hasta eder. Bu yüzden bu gibi kişilerden uzak durmak gerekir. Güzel sözlü olmak, insanlara daima hoşuna gideceği şeyleri söylemek değil, hoşlarına gitmese de daima hakkı ve hayrı yani doğruyu ve iyi olanı söylemektir. Lakin bunu yaparken de Firavun'a gönderilen Musa aleyhisselama emredildiği gibi leyyin, yumuşak lisanla konuşmak lazımdır. Velhasıl mümin daima sözün en güzelini söylemeli, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalıdır. Bunu yaparken de nazik ve latif bir dil kullanmalı, asla kaba olmamalıdır. Çünkü Yusuf Has Hacib'in dediği gibi, insanlara kaba söz söyleme, kaba söz alev alev yanan bir ateştir. Onu ağzından çıkardığında evvela kendin yanarsın. Mümin münakaşaya yol açacak kelimeleri de kullanmamalı. Bilakis kalpleri telif edecek ifadeleri tercih etmelidir. Cenab-ı Hakk'a ancak güzel sözlerin yükseldiğini ve onları hak katına yükselten şeyin de ameli salihler olduğunu unutmamalıdır. Yine mümin, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam der geçerler. Ayetinin hakikatinde derinleşmelidir. Rabbimiz insanları Kur'an'la Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir buyurarak hoşnut olduğunu bildirdiği kullarından olabilmeyi cümlemize ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızı ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Müslüman Daima Güzeldir başlıklı yazısını paylaştık ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Evet, şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Zahide Topçu'nun kaleme aldığı Güzel Söz başlıklı yazıyı aktaracağız. Sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim, müminleri her halleriyle en güzel olmaya davet eder. O, müminin ahlakının güzel olmasını ister, ibadetinin güzel olmasını ister, yaptığı bütün işlerin ihsan kıvamında, yani Allah'ı görüyormuşçasına itina ve güzelce yapılmasını öğretir. Müminin ahlakında en önemli hususlardan birisi de lisanını terbiye etmesidir. O, lisandan küfür, şirk, isyan manasına gelecek kelimeler dökülmeyeceği gibi gıybet, nemime yani söz taşıma, kınama, ayıplama, küçümseme, yalan, iftira gibi kötü sözler de çıkmaz. Mümin kul her sözünü Allah'ın kayda aldırdığı şuuru içinde kelimelerini, harflerini tartıp konuşur. Nerede, nasıl konuşacağına dikkat eder. Doğru ve güzel söz önemli olduğu gibi, sözü güzel ve yerinde söylemek de çok önemlidir. Nitekim kitaplarda şöyle bir hikaye anlatılır. Padişahın biri rüyasında dişlerinin önden arkaya doğru döküldüğünü, yemek yiyemez hale geldiğini görür. Canı sıkılan padişah, gördüğü rüyanın yorumunu yaptırmak üzere derhal saray tabircilerini huzuruna çağırtır. Rüyasını anlattıktan sonra tabirci başına, ''Hele bir söyle, bu rüya hayır mıdır, şer midir, neye işarettir?'' diye sorar. Tabirci başı hiç düşünmeden, ''Maalesef şerdir padişahım'' der ve sözlerine şöyle devam eder. ''Uzun yaşayacaksınız ama ne yazık ki gözlerinizin önünde bütün yakınlarınızın birer birer ölüp sizi yapayalnız bıraktıklarını göreceksiniz.'' Tabirci başının bu yorumu padişahın gönlünde adeta soğuk rüzgarlar estirir. Bir anlık sessizliğin ardından padişah hiddetle kükrer. ''Tez atın şunu zindana, felaket tellalı olmak neymiş öğrensin?'' Muhafızlar tabirci başıyı yaka paça götürüp zindana atarlar. Padişah bu kez huzurundaki diğer bir tabirciye dönerek, ''Sen söyle bakalım, rüyamın tabiri nedir, hayır mıdır, şer midir?'' der. Tabirci sükunet içinde bir müddet düşünür, sonra birden yüzü aydınlanır ve tane tane konuşmaya başlar. "Hayırdır padişahım, hayırdır," der. "Bu rüya bütün yakınlarınızdan uzun yaşayacağınızı ve daha nice seneler ülkenizi huzur ve saadetle idare edeceğinizi gösterir." Bu habere çok sevinen padişah, tabirciye iki kese altın ihsan eder. Olup biteni başından beri izleyenlerse şaşkınlıkla tabirciye şu suali sorarlar. "Aslında sen de tabirci başı da aynı şeyi söylediniz. Padişah neden onu cezalandırdı da sana mükafat verdi?" Tabirci tebessüm eder ve şöyle der. "Elbette aynı şeyi söyledik. Fakat öyle zaman olur ki ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin ve kime söylediğin daha mühimdir." İşte ifadedeki üslup farkı dolayısıyla aynı manayı ifade eden sözlerin muhatapta meydana getireceği müsbet ve menfi neticeleri gösteren ibretlik bir kıssa. Bu kıssadan alınması gereken hisse ise, hakkı söylerken sözü muhatabın hissiyatını dikkate alarak ince düşünüş, firaset, nezaket ve zarafetle söylemenin ne derece ehemmiyetli olduğudur. Zira Rabbimiz kullarının bu hususta hassasiyet sahibi olarak tatlı, gönül alıcı ve yumuşak söz söylemelerini emir buyurmaktadır. Evet, Zahide Topçu'nun kaleme aldığı Güzel Söz başlıklı yazıyı aktardık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz bu akşam programımızda Ayşenur Vural imzalı Dostum Mesnevi ile Omzumda Bir Kuş başlıklı yazıyı aktaracağız. "Dua üç şekilde yapılır," dedi Salkım Söğüt. "Kabul edilmemiş bir duanın gölgesinde akıp gitmekteyim hep," diye dertlenen dervişe. "Sözle, halle, istidada, ittibayla en makbul dua budur. Sözle edilen dua, hal veya istidada ittibayla desteklenmelidir. Duanız olmasa," demi geçer bir zaman, "artık dışa bakmam ben, İçe bakarım demidir. Orada yalnız susulur, kalben bile istekte bulunmak lokmaya manidir orada. Ud'uni, bana dua edin emrine imtisalen, isteme mevsimine dek menzilin, ihtiyacım sana ayandır dura olacak. Sus," dedi dilime, "hamuş, bir şey isteme, bir şey dileme. Nefsin hiçbir istediği olmayacak gayrı. Bundan sonra kalle değil, halle dua edeceksin. Haline de istidadını eş edeceksin." 1. Kal dili. İhtiyaç duyduğun, ihtiyaç olarak gördüğün şeyi bizzat isteyeceksin. Yakınlığın alametidir bu. "Ben yakınım, dua edene icabet ederim," buyurulmuştur. Ayakkabının bağını dahi isteyeceksin burada. 2. Hal dili. Gerçekten ihtiyaç duyacaksın, verilecek. Verilen her şeyin de ihtiyacın olan şey olduğunu bileceksin orada. 3. İstidat dili. Sahip olduğun vasıflar ve yaratılış gayen duandır aynı zamanda. Ona göre yaşarsan tevfik ve nihayetle ihtiyaç duyduğun şartlar hususunda ikram görürsün. Bu durumda insan Cenab-ı Hakk'a güvenmek ve onu beğenmek, ondan razı olmak haline bürünmeli, hamd halinde olmalı. "Hamd bir iksir olmalı," dedi benim de aklım. "Kalbe dolmalı daim, içe ve dışa yansıyan tesirleri, neticeleri var çünkü." "Öyledir," dedi Mesnevi. "Hamd ehli ariflere bak, bunu anlamak için. Elleri ayakları şahit hamdlerine. baharın gelişine hamd eden bahçe nasıl yemyeşil olursa, gerçek hamd hali olunca canlanır, dirilir insan. İçinde Allah'ın arzının genişliği, dışında bir teşekkür dahi istemeyizin esnekliği, istinası olur. Biri sırtında bir hırkayla çıka geldi uzaktan. Dostları yolculuktan sordular. Dedi ki, yolculuk çok bereketli ve ferah geçti. Çünkü halife bana nimetler verdi. Ona yüzlerce hamdü senalar olsun. Öyle şükürler ediyordu ki, sinesinden taşıyordu sözleri. Dostları dayanamadılar. Şu perişan halin yalanına şahitlik ediyor. Bedenin çıplak, başın açık, yüzün yanık. Bu şükrü bir yerden çalmışsın yahut birinden öğrenmişsin. Hani başında, ayağında halifeye teşekkür ve hamdü senalarının işareti? Dilin ona övgüler düzüyor ama organların şikayet ediyor. Halifenin onca cömertliğinden senin payına bir ayakkabıyla bir kıyafet düşmedi mi? Dedi ki, onun verdiklerini bağışladım ben. Gönlümü alma hususunda halifenin bir kusuru yok. Onun verdiği nimetleri yetimlere, yoksullara dağıttım. Çünkü zahidim ben. Mübarek olsun dediler. Mal gitti hadi. Peki içinden çıkan şu kara duman neyin nesi? Senin içinde diken gibi yüz rızasızlık var. Hüzün sevincin işareti olabilir mi hiç? Olup bitene dair söylediklerin doğruysa, aşk, vecd ve rızanın belirtisi hani? Varsayalım mal gitti. Peki nerede zühdünün işareti ey ekşi suratlı? Senden eğri sözün kokusu geliyor. Sus, sus. İyiliğin yüz işareti olur. Zühdle mal terk edilir ama insanın içinde yüz hayat doğar. Hakkın toprağına temiz bir tohum ekersin de bitmez olur mu hiç? Onun bahçesinde başak bitmeyecekse Allah'ın arzı geniştir ne demek olur? Bu fani toprak verimsiz değilken Hakkın toprağı nasıl verimsiz olur? Haşa, o geniştir, o toprakta ürün verimlidir, bire en az 700 verir. Hamd ediyorsun, peki hani nerede sende hamd edenlerin alameti? Ne dışında bir iz var, ne de içinde. Arif'in Allah'a hamd ve senası elbette sadıktır. Çünkü onun hamdine eli, ayağı şahitlik eder. O, nefsinin karanlık kuyusundan çıkmış, dünya zindanından kurtulmuştur. Kıyafeti takva kumaşından, içi ise nurla sarılıp sarmalanmıştır. Omzunda da hamd ayetinde bir heybe olur. Bu fani dünyadan geçer, gül bahçesinde ırmak kıyısında oturur. Himmetinin cinsinden bir tahta kurulur. Makamı ise Sıdk makamıdır. Orada bulunan bütün sadıklar neşe içindedir. Yüzleri ışıl ışıldır. Hamdleri gül bahçesinin bahara hamd edişi gibidir. Bu hamdlerin nice belirtisi, nasıl büyük bir coşkusu vardır. Bahçenin hamdine pınarlar, ağaçlar, çiçekler şahittir. Her yanda binlerce güzel yüzlü şahit, her biri şahitlikte İstiridye'deki inci. Omzumda bir kuş, aman uçmasın diye nefes bile almıyorum. Değil öksürmek, bir vesvese, hatta ilham gelse sus diye elimi ağzıma götürüyorum. İşte, dedi dostum Mesnevi, seni susturan o devlet kuşu hayranlıktır. Tencerenin kapağını kapatır, bir güzel pişirir seni. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam son olarak Ayşenur Vural imzalı Dostum Mesnevi ile Omzumda Bir Kuş başlıklı yazısını paylaştık. Şebnem Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından aktardık bu akşam yazılarımızı, bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.